bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Felsefe Öyküleri. Felix Marti Ibanez. İmge Kitabevi. 2. basım Ekim 1998. Çeviren Hamide Koyukan. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Sibel Durak. Bilgelik uğruna, mitosa, boşinana, yaşamın kendisine meydan okumuş, insanların yaşadığı bütün acılar tehlikeler. Thales'ten Aristoteles'e, Descartes'ten Heidegger'e, Kierkegaard'dan Sartre'a, felsefe öykülerinin konusu, yaşamış en tehlikeli, en şaşırtıcı, en çekici insan türü filozoflar. Felsefeyi insan yaşamının çatısıyla sunan az rastlanır bir kitap. Felix Marti Ibanez, İspanya'da Cartagena'da doğdu. Madrid Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Barcelona'da psikiyatr olarak çalıştı. Ayrıca çeşitli edebiyat ve tıp dergilerinde editörlük yaptı. 1939'da İspanya'dan ayrılarak Amerika'ya yerleşti. New York'ta oturmaktadır. 1957'de Tıp Haber Dergisi MD'yi kurmuştur. Marti Ibanez'in başlıca yapıtları The Crystal Arrow, Man, Molds and History, Journey Around Myself, Waltz and Other Stories. Yıldız Gözlemcisi. Felsefenin konusu. Açıklık der Ortega Gasset. Filozofun bir lütfudur. Ben daha ileri gidip açıklık gerçeğin vazgeçilmez koşuludur da diyeceğim. Çünkü dile getirenin dışında herkese kapalı bir gerçek yalnızca yarı gerçektir. Böyle olunca Kant gibi düşünürler lütuf yoksunu olarak sınıflandırılabilirdi. Ama doğruyu söylemek gerekirse açık olmayanın Pitagoras'tan Einstein'a varasıya bir takım filozoflar ve bilim adamları olmadığı, asıl bizim onlardaki açıklığı yorumlayacak bilgiden yoksun olabileceğimiz gibi bir olasılığı da göz önüne almak gerekir. Yine de şunu kabul edelim. Bilimsel ya da felsefi bilgi ne felsefede ne de öteki bilgi dallarında bikinili bir dilberin bronzlaşmış yuvarlak hatlarını Saint-Tropez sahilinde sergilemesi gibi kendisini apaçık göstermez. Felsefe hekimi niye ilgilendirir? İyi niyetle sorulmuş bu sorunun yine aynı iyi niyetli yanıtı, felsefenin konusuna tedbirli bir köpeğin etli bir kemiğe yaklaşması gibi yaklaşırsak çok basit. Önce ete her açıdan bakar, sonra tehlike olmadığından emin olmak için koklar ve ancak bundan sonra zorlu bir ısırık koparır. Felsefe benzerlerine artık yalnızca müzelerdeki mermer büstlerde ya da solmuş taş baskı resimlerde rastladığımız, gizli hikmetlerle dolu görünen birkaç ağırbaşlı, saygıdeğer, sakallı üstadın dile getirdiği gizemli kavramlardan oluşmuş ince, karmaşık örümcek ağı değildir. Felsefe soğuk algınlığı kadar basit, kalp krizi kadar dramatik, tropikal veba kadar da vurucu bir şeydir. Felsefenin konusu bir roman ya da klinik özgeçmişle aynıdır. İnsan yaşamı, yani her bireysel varoluşun temel toplumsal ve tarihsel boyutundaki insan yaşamı, felsefe bize her tarihi çağı, o çağa egemen olmuş yaşamın ve kuşakların bakışıyla anlamı olanağı verir. Şu sorulabilir, hepsi bu mu? Yanıt, evet hepsi bu. Ne daha azı ne de daha çoğu. Felsefeyle uğraşmak, daha ötelere açılmak ve bireysel yaşamın özünü araştırmaktır. Felsefe hem bir bilim, nesnelerin bir bilgisi, gerçekler arasında gidip gelmek için bir pusula, hem de ilk filozoflar için bir yaşam biçimidir. Filozof yalnızca Platon ve Aristoteles de değildir. Özel bilgisi olan ve belli bir biçimde yaşayan, kendini, çevresini, evreni anlamayla ilgilenen her insan filozoftur. Felsefe insanın kendini gerçekleştirmesinin yolu olan gerçeğin sevgisidir. Tarih boyunca bir yaşam biçimi olarak felsefe ile bir bilim olarak felsefe anlayışı sırayla kimi zaman da çakışarak birbirinin yerini almıştır. Hekim felsefe ile ilgilenmelidir. Her gün birçok hastayı muayene etmek ya da kliniğin, ameliyathanenin, laboratuvarın insanı içine çeken dünyasında yaşamak, tarihin bu kelimeye yüklemiş olduğu anlamdan ötürü bir kimsenin kendisini hekim, Yunanlıların Chiron ve Asklepios'la kişiselleştirdiği kutsal kıvılcıma sahip olan bir insan olarak adlandırılması için yeterli değildir. Daha fazlası gerekir. İnsanın gizemli, yaşama atılımı varlığına gerek kendisinde gerekse öteki insanda, hastada temel olana ilgisini yöneltmesi gerekir. Kısacası tıbbi hümanizmi uygulamak lazım. Yıllar önce gözden fazlasıyla düşen bu terimden insanın önüne çıkıveren bir kara kediden korkulduğu gibi korkuldu. Neyse ki şimdi eski altın doblon gibi parıltılı ve değerli itibarını yeniden kazandı. Bu felsefe öyküleri dizisine başlarken avını pençeleriyle yakalamadan önce bir yaklaşan bir geri çekilen kartalın gökyüzünde dönmesi gibi ben de kanadı titrek felsefe kavramının üstüne çullanmadan önce konunun çevresinde birkaç geniş daire çizmek isterim. Çünkü bu konu ne bilgisayarın soğuk mekaniğine ne de ameliyat bıçağının eli çabuk vuruşuna gelir. Düşüncelerin kelebeğini canlı yakalamak ve rengarenk kanatlarına zarar vermemek için felsefede sözcükler incelikle kullanılmalıdır. Tıpkı böcek bilimcinin en iyisinden ipek ağ kullanması gibi. Gerçeği arayış. Hekim ister basit bir zatürresi, ister karmaşık bir nevrozu olan hastasını muayene ederken, bilerek ya da bilmeyerek felsefenin temel sorularını da göğüsler. Hastalık öyküsüne zorunlu bir giriş olarak hastanın şikayeti hekimi ilk uğraş nesnesine hazırlar, hastanın bedeni. Sonra rahatsızlığın hastanın dünyayla ve yakın çevresiyle olan ilişkilerini etkileyişine sıra gelir. Bulaşıcılık, zehirlilik, ruhsal ya da çürüten bir hastalığın etkisi. En sonunda da geçmişteki yaşamı açısından şimdiki rahatsızlığıyla yaşamın hastalık dediğimiz acılı ve sıra dışı biçiminin işaret ve belirtileriyle geleceği arasındaki ilişki gelir. Dolayısıyla hekim şu temel sorularla karşı karşıya kalır. Hastanın bedeni ve zihni, dünyayla ve öteki insanlarla ilişkisi, geçmişi ve şimdisi. Bunlar özünde gerçeğin bilgisine erişmek için insan ve nesneleri sevgiyle araştırmak olan felsefenin temel konularını oluşturur. Benim felsefe tanımım da işte bu. Felsefe gerçeği arar. Deyim yerindeyse koklayarak bulur onu. Aynı eğitimli tazıların Perigord'daki bereketli kara toprağın altına gizlenmiş ender yer mantarlarını koklayarak bulması gibi. Asansörde eski bir arkadaşımıza ansızın rastlamak gibi, tesadüfen de olsa gerçekle yüz yüze geldiğimizde tuzağa düşürülmüş güçlü bir aslanın kafese tıkılması gibi bir tanım, kafesi içine sıkıştırılması gereken süslü bir baş harfle başlayan ve altın borazanların yankısıyla yayılan o heybetli sözcüğün ayırdına varırız. Çünkü felsefe salt düşünceler ve sözcüklerdir. Düşünceler kimi zaman tarihin yönünü değiştirir. Kimi zaman da çocukken izlediğim Mavi Akdeniz'de gökkuşağının renklerini taşıyan fırçalarını yıkayarak denizin rengini değiştiren ressamlar kadar bile tarihin rengini değiştiremezler. Büyük filozof Julian Maris'e göre gerçek üç biçimde anlaşılabilir. Yunanca aletheia ya da sarih olan, gizli olmayan ve hep kendisini gösteren, Latince veritas yani verum ya da kesin, açıklıkla söylenmiş veya İbranice emunah, güven demektir. Beklenen ve olacak bir şey anlamına da gelir. Bu şu demektir, gerçek şimdi olan, geçmişte olmuş ve gelecekte olacağı ancak bir kehanetle söylenebilecek şeyler arasından çıkarsanabilir. İnsan aynı binlerce yıldır ola geldiği gibi şimdi de hem hekimlikte hem de özel yaşamında gerçeğin anlamını bulmaya çalışıyor. Eğer dopdolu yaşamak istiyorsak yaşamda başımıza gelenleri bilmek ve açıklamak bizim için zorunlu ve kaçılmaz bir şeydir. Aynı romantik bir balattaki Trabzon'a giden yolu arayan gezgin gibi. Filozoflar da yüzyıllar jungle'ında gerçeğin patikasını aramayı sürdürüyorlar. Her filozof çoklukla öncekilerin mirasına bağlı kalmasına karşın felsefesinde kendine özgü felsefi yöntemi de özenle işler. Felsefe tarihi felsefenin kendisi olduğuna göre felsefeden söz etmek onun tarihinden söz etmektir. Filozoflar felsefeyi ayrı sözcüklerle ancak aynı ruhla düşünmüşlerdir. Sokrat felsefesiz bir yaşam düşünülemez, Platon felsefe ruhun kendisiyle yaptığı sessiz bir diyalogtur, Aristoteles her insan doğası gereği öğrenmeye yatkındır der. Yunanistan'ın bu üç büyüğünün sözleri bir filozof sözcüğünün taşıdığı zengin anlamı pekiştiriyor. Bu sözcük Yunanca'da bilgelik aşığı anlamına geliyor. Bileni değil, bilmek isteyeni, amacı değil, ona giden yolu gösteriyor. Zamanda Cervantes'in yolun kenarındaki hanın ona giden yol kadar ilginç olmadığını söylemesi gibi. Düşünceler ve sözcükler. Felsefe düşünerek, düşünüleni söyleyip yazarak yaratılır demiştim. Düşünceler ve sözcükler. Bu bir İtalyan soylusuyla ilgili eski bir hikayeyi anımsatıyor. Denizi hiç görmemiş birinin şaşkınlığına tanık olmak istemiş. Taşralı yoksul bir halatçıyı alıp Napoli körfezine götürmüş. Körfeze vardıklarında gök ile denizin o kocaman muhteşem mavi gülüşünün buluştuğu yerde yoksul halatçı gözünü gemi direkleri, zincirler, halat ve palamarlar yığınının ortasına dikmiş. Yüzü keyifli bir inanmazlıkla aydınlanmış ve dayanamayarak ne çok halat diye haykırmış. Felsefe tarihinin engin panoramasına bir göz attığımızda biz de ne çok düşünce ve sözcük diye haykırmaktan geri duramayız. Ama bütün bu düşünceler ve sözcükler yaşamın ne olduğunu, ona gerçek anlamını vermenin en iyi yolunu tutkuyla araştırmaya ve yaşamda açıklık için duyulan özleme bizi iter. Felsefe tarihteki korsanların hiç bırakmadığı zenginlikte bir ganimet sunar. İnsanlığın mirası olan düşünceler hazinesini. Fizikçi, hekim veya matematikçi ile karşılaştırıldığında filozof işine rotası bilinen bir limana doğru çizilmiş gemiye binmekle değil, evrenin bir yerinde bilinmeyen bir limandan başlar. Bununla beraber bütün bu araştırmacıların kullandığı yöntem aynıdır. Kurgu. Kurgu yoluyla Einstein, E eşittir mc kare formülünü, Leibniz monad öğretisini, Poincaré matematiksel ideallerini, Claude Bernard deney ortamı kavramını bulmuştur. Bunu mümkün kılan gerçeklerin yeryüzünün derinliklerinde duran elmaslar gibi dipsiz karanlıklarda bir kaşifi beklerseler de sürekli ve var olan şeyler olmalarıdır. Felsefe tarihini incelemenin amacı, niye her biri kendine özgü felsefelerin ortaya çıktığı, bunların niye tarihin belirli bir anında, belirli bir insan tarafından ortaya atıldığı sorularına yanıt aramaktır. Felsefe tarihi, kendi hesabıma, bana hep büyüleyici gelmiştir. Belki de bunun nedeni doğduğum yer olan Cartagena kentidir. Tanrıların ve kahramanların efsaneleriyle süslenmiş berrak mavi Latin gölü, Akdeniz kıyılarındaki bu küçük kent, bir zamanlar burada bir Atlantis'in bulunduğu sanılan yörede kuruludur. İsa'dan önce 4. yüzyılda yaşamış Avienus, coğrafi şiiri Ora Maritima'da Tartetus'un Portekiz'deki Kintra ile İspanya'daki Alicante bölgeleri arasına yayılmış olduğunu söyler. Burası İsa'dan önce 12. yüzyılda Fenikeliler tarafından bulunmuş ve birkaç yüzyıl sonra da Foçalıların ticaret merkezi olmuştur. Foçalılar Tartessus'ta zengin, barışçıl bir kral olan Argetonilos'la yani gümüş adam Argetine, onun kültürlü insanlarıyla Tartessus'ların dediğine göre de 6000 yıl kadar önce koşuklu yazılmış yasalarıyla karşılaştılar. Sabah yıldızı gibi göksel ilahlara adanmış romantik tapınaklar, güneş ve aya tapınılan tapınaklar buldular. Herkül'ün 10. görev yeri de burasıydı ve onun şerefine dikilmiş sütunlardan biri de Tartessus topraklarındaydı. Jung gibi ben de ortak bilinçaltının gizemli faunası da içine alan bireysel bilinçaltının çoğu eylemlerimizi belirlediğine inandığımdan benim bu tarihi ve felsefi çalışmalara olan eğilimimi Tartessuslu atalarıma bağlıyorum. Artık sorularımıza dönelim. Temel sorunlardan biri olan felsefenin konusuna, yani insan yaşamına. Felsefe der Ortega Gasset. insan ile onun çevresinin incelenmesidir. Bu çevre bilimsel tanım günümüzde felsefenin olduğu kadar tıbbın da amacı olarak kabul görmüştür. Akhenaton'dan Nasır'a kadar olan dönemdeki Mısır'ın toplumsal koşullarını göz önüne almadan bakterili bir hastayı inceleyemeyiz. İş dünyası ve kalabalık kentlerdeki yaşamı göz önünde tutmadan stresi inceleyemeyiz. Ne olursa olsun hastalık bir insanın biyografisinde, piyano resitallerinde belirli arpejlerin yinelenmesi gibi makalelerimde yinelemeyi sürdürdüğüm bir konu bu, giderek artan patolojik bir belirti haline geliyor. İnsan beden olsun ruh olsun bir şey değil, bir dramadır. O yaşamıdır, o yaşamın buradalığı ve şimdiliği tarafından yaratılmış tuhaf bir gerçeklik içerisinde, yani kendi koşulları içinde, kendisini kuşatan coğrafi, toplumsal, tarihsel dünya içerisinde tasarılarını ve umutlarını gerçekleştirmek için savaşan kendi beni ya da bireysel kişiliğidir. Ruh ben değil, seçen bir makinedir. İnsanın öz beni, toplumsal dünyanın kuşatmasına karşı sürgüt savaşma sanatıdır. Biyografi içinde bulduğumuz çevre ile kişiliğimiz arasındaki denklemdir. Çevre bilimci için çevre neyse, filozof içinde koşul odur. Filozof için koşul, uzay ve zaman, an ve ortam çok daha kapsamlı bir kavramdır. Egoyu, bedeni ve çevreyi veya ülkeyi ve günlük yaşamı içine alır. Bu durumda koşul, kirsummedir, yani beni çevreleyendir. Hekim, peki beni çevreleyen nedir diye sorabilir. Düşünceler, duygular, ruhsal dürtüler, bilinci oluşturan imgeler seli, dahası insan bedeni, kuşatan dünya, çevreyi onun insanlarını ve nesnelerini etkileyen uzam, ulus, zaman, çağ koşullarıdır. Koşul bir durumdur ve bu durum doğayı ve toplumsal yaşamı içerir. Bilim ve teknikleri aracılığıyla bu koşul üstünde çalışır. Hekim ve bilim adamı, filozof idealları aracılığıyla onun üstünde yürür. İnsan bu çevresinde, bu çevre bedenini ve aklını da içerir, duran bu şeyle ne yapar? Yaptığı bu nesnelerle bir arada var olmaktır. Bu bizi felsefenin konusu olan insan yaşamından ne anladığımızı nasıl tanımlamalıyız sorusuna getirir. Yaşam nedir? Yaşam ne yapıyorsak odur. Yaşam kendimizi bulduğumuz koşullar içinde, burada ve şimdi yapmaktır. Bir zorunlu ayakla şiirdeki uyağı sürdürmek zorunda kalan şair gibi, insan da genellikle kendi seçimi olmayan bir çevre ve an içinde bir şeyler yapmak zorunda kalır. Bir arada var olmak uğruna bu dünyada yaşamaya zorlanmıştır. Yıllar boyunca toplumsal ve tarihsel koşulu, uzay ve zaman, aynı terzilerin birçok şeyle birlikte kumaş parçalarını da ayrım yapmaksızın rastgele attıkları çekmeceleri gibi, insan bedenini ve aklını, öteki bedenleri ve öteki akılları, toplumu, insan yapısı nesneleri, inançları, soyutlamaları, düşünceleri, zihinsel imgeleri, istekleri, fantazileri, başlangıcı, yönü, yaşamın sonu ve insanın bireysel tarihini doldurur. Bu çapraşık koşulda insan yaşamak ve varoluşunu temellendirmek için bir şeyler yapmayı sürdürür. Ortega Gasset, ben kendim ve koşullarımın toplamıyım diyebilmesinin nedeni de işte budur. Koşul bize dışarıdan zorla yüklendirilmiştir ve onunla yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız. Koşulu ne olursa olsun, ister Borneo'daki inci avcısı, Pittsburgh'daki hekim, Kuwait'teki bahçıvan, Roma'daki devlet adamı, Lima'daki duvarcı, ister Gobi çölündeki kaşif olsun, insan kendi imgeleminde bir yaşam tasarısı, yaşamın ülküsel bir profilini yaratır. Sonra da bu profil içini başardıklarının toplamıyla doldurup tamamlamaya çalışır. İşler tasarladığı gibi gitmediği zaman profilin içi yarı boş kalır. Güzel bir konağa dönüştürmek için yeterince kireç ve çimento katılmamış bir yaşam iskeleti olarak kalır. Hayatı dopdolu yaşamayı başarmak için kendi kendimizden ve nesnelerden kesin bir biçimde emin olmalıyız. Bizi kuşatan gerçekliğin anlamını, metafiziğin birçoklarınca perili bir şatonun içinde geceleri sinsice dolaşan korkunç bir hayalet gibi görülen bu terimin nasıl kullanıldığını bilmek zorundayız. Metafizik terimi bizi korkutmasın. Çoğu düşünürün aktardığına göre metafizik bir kavram olarak İsa'dan önce 1. yüzyılda Rodos adasında doğdu. Andronikus, Aristoteles'in yazdıklarını düzenleyip karşılaştırırken dizi içinde tasnif sırasının doğruluğundan emin olmadığı bazı çalışmalar buldu. Bunları metafizika olarak adlandırmaya karar verdi. Yani fizik kitaplarından sonrakiler diye. Bu sözcüklerin bir sözcüğe sığdırılması Yunanca'da değil Latince'de gerçekleşti. Metafizikus sıfatının cinsiz çoğulu olan fizik ötesi ve doğa ötesindeki anlamına gelen metafizika sözcüğü, Orta Çağ'ın son dönemlerinde Aristoteles külliyatının Müslüman ve Hristiyan skolastiklerince toplanmasından sonra ortaya çıktı. Aristoteles metafizik sözcüğünü değil, bilgelik, ilk felsefe, doğru kuramı, doğa tasarımı yani pisis sözcüklerini kullanmıştır. Aristoteles için sophia, bilgelik, varlık bilimi, tanrısal bir bilim, kısacası özün bilimiydi. Tanrı özün en yüksek biçimiydi ve insan sophia'ya ancak kendi filosofiyasıyla erişebilirdi, yani bilgelik aşkıyla. Metafizik bu nedenle Orta Çağ'da yaratılış konusuna adanmış, klasik Yunan'da da devinim konusuna yönelmiş bir insan yaşamı kuramıydı. Günümüzde metafiziği bir yöntem, gerçekliğin kendisine doğrudan giden bir yol olarak anlıyoruz. İnsan yaşamı bir gerçekler dar ağacı, engin ufuklar panoraması, kendini tamamlaması için olanaklar klavyesi olduğuna göre insan kendine verilmiş her seçim anında yapması gerekeni yapmalı ve bunu da insan yaşamının doğası gereği bireysel, zaman gereği tarihsel olduğunu unutmadan yapmalıdır. Bu nedenle insan yaşamının 3 boyutu vardır: biyos, uzam ve tarih. Ancak yaşam güvenceli değildir. Hiçbir ulusal zenginlik, hiçbir kişisel güven duygusu yaşamın kökten belirsizliğini ortadan kaldıramaz. Yaşamın korkulu bir işkence haline gelmesinin nedeni de budur. Sağlığını, özgürlüğünü, barışı, zenginliğini yitirme korkusu. Şu noktayı unutmamak gerekir. Hayakawa'nın da söylediği gibi, yaşamın sunduğu tek güven biçimi içten gelen dinamik güvendir. Güven, aklın sınırsız esnekliğinden, sınırsız istekte yönelimden çıkar. Tanımlamaların hep de dramatik olan sorunları çevresinde uçtuğumuz halkaları daraltmayı sürdürelim. Yaşam ne yapıyorsak odur demiştik. Bu dünyada oluştur. Bir şeylerle ilgilenmemizdir. Değişen bir sahnenin içine hazırlıksız atılmaktır. Aynı zamanda geleceğe,